Ayrım 11. Yetişin Çocuklar, Selçuk Şirin, sayfa 136. Çocuğunuz okula hazır mı? Okula hazırlık seviyesi çocuktan çocuğa değişir. Her çocuk okula farklı seviyelerde başlar. Anne babanın sosyoekonomik seviyesi, evdeki öğrenme materyalleri, yani başta kitap olmak üzere kalem, defter, oyun hamuru gibi araçların zenginliği, çocuğun okula hazırlık seviyesini belirler. Türkiye'de çocukların okula hazırlık seviyesini ölçmek için Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tülin Güler Yıldız Hoca ile geliştirdiğimiz ölçekte okula hazırlık seviyesini hem akademik hem duygusal hem de fiziksel boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Bu bağlamda hem bizim araştırmalarımız hem de literatürdeki farklı çalışmalar gösteriyor ki ailenin ötesinde bu hazırlık seviyesini belirleyen en önemli faktör çocuğun okul öncesi bir eğitim kurumuna katılımı. Adı kreş olabilir, anaokulu olabilir, bakım evi olabilir. Önemli olan çocuğa sunulan zengin içerik, çocuğun halinden anlayan, onunla sağlıklı diyalog kurabilen yetkin bir öğretmenin varlığı. Özellikle evinde sınırlı kaynağa sahip olan çocuklar bu tarz bir okul öncesi eğitim kurumunda kendini ifade etmeyi, yönerge dinlemeyi, akranlarıyla işbirliği içinde çalışmayı, kalem veya makas tutmayı öğreniyorlar. Böyle bir okul öncesi eğitim tecrübesinden geçen çocuklar okula başladıklarında elbette akranlarından bir adım önde oluyorlar. Türkiye bu yüzyılda dünya ile rekabet edecekse bunun yolu çocuklara ayak uyduran öğretmenler yetiştirmektir. Okul öncesi eğitimin önemi aşikar. Çocukların zihinsel gelişiminin en hızlı gerçekleştiği dönemde onlara zengin ve kaliteli bir eğitim olanağı sunmak, bir çocuğun geleceğine yapılan en önemli yatırım. Okul öncesi eğitimin zekayı arttırması çocukların daha zengin ve uyarıcı bir ortamda bulunmasından kaynaklanıyor. Ancak okul öncesi eğitimin faydası yalnızca zihinsel ve akademik başarıyla sınırlı değil. Okul öncesi eğitime katılan çocuk aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişim anlamında da zengin bir öğrenme ortamına girmiş oluyor. Bu ortamda çocuk oldukça erken yaşlarda aile dışında bulunmayı, akranlarıyla oyun yoluyla iletişimi ve anne baba dışında yabancı bir yetişkinle sağlıklı bir bağ kurmayı deneyimliyor. O nedenle ben ısrarla her anne babaya aynı tavsiyede bulunuyorum. Ev ortamınız ne olursa olsun, günde bir saat dahi olsa çocuğunuzu okul öncesi eğitim kurumlarına gönderin. Haftada bir günlük oyun grupları da olabilir, haftada 5 gün birkaç saatlik kreş ya da anaokulu da olabilir. Çocuğun ihtiyacına, ailenin koşullarına ve bulunduğunuz ortamdaki olanaklara göre verilecek bir karar elbette. Bu son nokta çok önemli. Etrafta kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumu olacak ki çocuğunuzu gönderme kararı verebilirsiniz. İşte bu noktada sizden bir ricam olacak. Gelin anne babalar olarak bu konuyu sahiplenelim. Türkiye'de kaliteli okul öncesi eğitim kurumlarının çoğalması için çaba harcayalım. Bunun için önce bizim bu konuda bilgilenmemiz şart. Ancak ondan sonra biz de kendi çevremizi bu güçlü argümanlarla bilgilendirebiliriz. Bu bağlamda benim elimde iki sağlam argüman var. İlki yukarıda ifade ettiğim bilimsel olan, çocuk beyninin en hızlı geliştiği dönemde onlara ulaşmak zorundayız. İkinci argüman ise tamamen ekonomik. Çocukların gelişiminde en yüksek geri dönüş aldığımız yatırım okul öncesine yapılan yatırım. Bunu ben demiyorum. Nobel Ekonomi Ödülü alan James Heckman diyor. Benim 1 liram var. Bu parayı eğitimde nereye yatırırsam daha yüksek bir geri dönüş alırım. Yanıtı Nobel ödüllü ekonomist Heckman veriyor. Heckman, Chicago Üniversitesi'nde bir ekonomist. Çocuk gelişimi ya da eğitim uzmanı değil. Kendisi çok basit bir soru soruyor. Çocukların gelişim sürecinde hangi döneme yatırım yaparsak en yüksek geri dönüş alırız? Yanıtı gayet net. Program kalitesine göre değişmekle birlikte okul öncesi eğitime yatırım 2 ila 8 kat geri dönüş sağlıyor. Aşağıdaki grafikte de gördüğünüz gibi ilk 6 yılda, yani okul öncesi dönemde çocuklarımıza yapılan her bir birimlik yatırım ekonomiye 7 ile 10 kat arasında artışla geri dönüyor. Evet, bu sayfada bu grafik eğitim yatırımlarının geri dönüşü. Camero ve Heckman 2003 var. İnsan gelişimine yatırımların geri dönüş oranları bütün yaşlara eşit yatırım ABD doları bazında. Yaşlara göre ayrılmış 0-6 yaş arası okul öncesi eğitim 7 ile 10 dolar getirisi var. 6 yaşla 18 yaş arasında okul dönemi var. Burada 7 ile başlayan okul dönemimiz en sonunda 3 dolara kadar düşüyor. Okul sonrası iş eğitimi 18 ile daha sonraki yaşlar 3 dolardan 1 dolara kadar geliriyor. Tabii ki bu ilk grafikteki figürler genel ortalamaları içeriyor. Eğer daha detaylı bir şekilde aile ortamını da işin içine katarak bakarsak ortaya daha dramatik bir fark çıkıyor. Yoksul evinde eğitim kaynağı olmayan ve öyle olduğu için okul öncesi eğitime daha çok ihtiyacı olan kesimden, yani dezavantajlı çocuklardan söz ediyorum. İkinci grafikte göreceğiniz gibi okul öncesi eğitime yapılan yatırım bu grupta çok daha büyük bir etki yaratıyor. Ve grafik, erken çocukluk dönemine yatırım grafiği, kaynak James Heckman. Bu grafikte geri dönüş oranı dezavantajlı öğrenciler için erken çocukluk döneminde en üst seviyede, okul döneminde azalıyor, yüksek öğrenimde daha da azalıyor ve kurslar ve yaşam boyu öğrenmede en az seviyeye düşüyor. Geri dönüş oranı varlıklı öğrencilerde erken çocuklukta orta seviyeden başlıyor, okul döneminde biraz düşüyor, yüksek öğrenimde dezavantajlı öğrencilerle aynı yerde yer alıyor ve kurslar ve yaşam boyu öğrenmede varlıklı öğrenciler biraz daha üste çıkıyor. İşte tam da bu nedenlerle ben yıllardır hep aynı cümleyi kuruyorum. Her şehre bir üniversite yerine her mahalleye kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumu açalım. Kısıtlı kaynağımızı okul öncesi eğitim kurumlarımıza yatıralım. Bu derdimi her platformda anlattığım için şimdi burada da siz anne babalara ve eğitimci meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir taraftan okul öncesi eğitimde reform talep ederken diğer yandan çocuklarımızla yeni bir kontrat yapalım. Erken yaş diye bir şey yok. Doğduğu andan itibaren onlarla konuşalım, şarkı türkü söyleyelim. Onlara yeni ve uçuk masallar okuyalım. Birlikte oyunlar oynayıp sonucunu bizim de bilmediğimiz projeler yapalım. Ve tüm çocukları ama özellikle de evinde zengin kaynağı olmayan çocukları kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumuna kavuşturalım. Eğer okul öncesinde çocuklara iyi bir eğitim ortamı sunamazsak, bırakın üniversiteyi, lise bile çok geç. Keşfedecek bir dünya onları bekliyor, yardımcı olalım. Her velinin okuldan talep etmesi gereken 6 beceri. Elbette çocuğunuzu gönderdiğiniz okuldan birçok beklentiniz var. Örgün eğitimin amacı çocukları geleceğe hazırlamak. Peki nasıl bir gelecek bekliyor onları? O gelecekte çocuklar hangi becerilere sahip olmak zorunda kalacak? Harvard Innovation Lab'den Tony Wagner işte bu sorulara yanıt arayan bir uzman. Oldukça yaygın kabul gören Wagner'in sistemine göre çocuklarımızın dünyada rekabet edebilmek için sahip olması gereken 6 temel beceri var. Eğer başta okullar olmak üzere çocuklarımıza bu becerileri kazandırabiliyorsak geleceğe umutla bakabiliriz. O nedenle her anne baba okullardan şu 6 beceriyi öğretmesini talep etmeli. Bu becerileri öğreten okullara, öğretmenlere kıymet vermeli. Peki nedir bu beceriler? 1. Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi. Var olanı olduğu gibi kabul eden, her şeye evet diyen birinden ne mucit olur ne de kaşif. Bilge Selçuk Hoca ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'deki anneler çocuklarında en fazla şu özellikleri arıyor. Uslu olma, saygılı olma, söz dinleme. Dikkat ederseniz bu özellikler koşulsuz itaat içeriyor. İçinde eleştirel düşünme, itiraz etme yok. Oysa içinde bulunduğumuz devir soruların çoğaldığı, yanıtların eskidiği bir dönem. Her alanda eleştirel düşünenlerin ileri gittiği bir devir. Gerek beşeri gerekse de ekonomik gelişim için itiraz eden yeni nesillere ihtiyacımız var. İtaat edenlerin ne yenilik ne de inovasyon yapamayacağı çok açık. 2. Hayatın farklı katmanları arasında işbirliği kurma becerisi. İnsanlık tarihinin en büyük insan hareketiyle karşı karşıyayız. Hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında müthiş bir göç hareketi var. Doğduğu kültürde yaşayanların sayısı hızla azalıyor. Kendi mahallesini terk etmeyenler bir süre sonra kendini tekrara düşüyor. Bütün bu insan hareketliliği içinde hayatın farklı katmanlarından gelen bireylerin huzur içinde bir arada yaşaması, ortak amaçlar için işbirliğine girmesi her zamankinden daha önemli bir ihtiyaç haline geldi. O nedenle önümüzdeki zaman bu işbirliğine yatkın olanların daha başarılı olduğu bir dönem olacak. Eğitimden iş dünyasına artık sadece bireysel meziyetlere değil takım çalışmasına bakılıyor. Müsaadenizle bu konuyu biraz açmak istiyorum. Zira bizde son zamanlarda tüm vurguyu bireye yapma moda oldu. Oysa önemli olan grup çalışma becerisi kazanmak. OECD yine Eğitim Bakanlıkları aracılığıyla bizim de katıldığımız araştırmada 15 yaşındaki gençlerin ortaklaşa yani takım halinde problem çözebilme becerisini ölçüyor. Gençler kendilerinden farklı olanlarla takım kurup problem çözebiliyor mu? Kendine benzemeyeni dinleyebiliyor mu? Bireysel olarak değil takım halinde ortak bir hedefe gidebiliyorlar mı? Bu sorulara yanıt arayan araştırmada bizim çocuklar 32 OECD ülkesi arasında açık ara en son sırada yer alıyor. İnsan bu verilere bakınca Anadolu'nun kadim kültürü içinde derin izleri olan imece kültürüne ne olduğunu merak ediyor. 3. Zihinsel çeviklik ve esneklik. Değişen koşullar ve veriler doğrultusunda fikrinizi değiştirebiliyor musunuz? Yargılarınızı hayatla sınadığınızda esneklik gösteriyor musunuz? Veriye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu, yeni bilimsel çalışmaların her gün bildiklerimizi gözden geçirmemize sebep olduğu bir çağda sabit fikirli olanların ileriye gitmesi çok zor. Bu çağ zihinsel esneklik çağı. Bizim biraz da sınav sistemiyle beslenen doğru şık hastalığımız çocuklarımızın zihinsel çeviklik ve esneklik becerisi kazanmalarının önündeki en büyük engel. Tek bir fikre verilerden bağımsız saplanıp kalanların fikir değiştirmeyi zayıflık olarak görenlerin çok zorlanacağı bu çağda çocuklarımıza zihinsel esneklik kazandırmak zorundayız. 4. İnisiyatif alma ve girişimcilik. Sesini çıkartanın susturulduğu bir ortamda inisiyatif almak zor, yeni bir şeye girişmek daha da zor. Ama içinde bulunduğumuz küresel rekabet ortamında tutunabilmemiz için çocuklarımıza önce evde sonra okulda olmak üzere inisiyatif almayı öğretmemiz gerek. Fikirlerini ifade etmeleri için onları teşvik etmek, onların yeni projelere girmelerine destek olmak gerekiyor. Deney yapmaktan iş kurmaya her alanda çocuklarımızın kendi hayallerini gerçekleştirmelerine önce evde sonra okulda zemin hazırlamalıyız. Bu beceriyi erken yaşlarda kazanmayan çocukların ileride yeniliklere öncülük etmesi çok zor. 5. Sözlü ve yazılı iletişim. Bilmek artık yetmiyor. Google'ın var olduğu bir ortamda herhangi bir veriyi ezberden tekrar etmek kendi başına kıymetli bir meziyet değil. Bu dönem bildiğini iyi ifade etme devri. Hem sözlü olarak grup çalışmalarında hem de yazılı olarak kendini iyi ifade etmek başlı başına özgün bir beceri seti. Sadece bilen değil, bildiğini anlaşılır şekilde ifade eden bireylere ihtiyacımız var. Kendini ifade edemeyen, bunu gerektiğinde bir metne dökemeyenler zaten her devirde oldukça zorlanıyordu. Şimdi daha da çok zorlanacaklar. 6. Bilgiye ulaşma ve işleme becerisi. Bu çağda ihtiyaç duyulan bir diğer beceri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak, daha da önemlisi pek çok farklı kaynaktan elde edilen bilgiyi etkili bir şekilde analiz etmek. Bilgi hamallığına değil, bilgi işleme ustalığına ihtiyacımız var. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sizce bizim okullar bu becerileri ne oranda kazandırıyor çocuklarımıza? Bizler anne baba olarak evde çocuklarımızın bu becerileri kazanması için ne kadar çaba harcıyoruz? Çocuklarımızı sadece kendimiz için ya da sadece kendi ülkemizdeki rekabet için yetiştirmiyoruz. Onları birer dünya yurttaşı olarak da yetiştiriyoruz. O nedenle onların karışacağı dünyada bu yukarıda sıraladığım becerilere sahip olanlar bir adım ileri gidecek. Bizim çocuklarımıza bu becerileri kazandırmamız işte bu nedenle önemli. Ebeveyne not: çocuğunuzla felsefe yapın. Çocukların düşünce dünyasında felsefeye yer var mı? Felsefe biraz da asık suratlı bir yetişkin uğraşı değil midir? Yerinde duramayan, hareketli, kıpır kıpır çocuklarla iletişim kurmak için ailelerin felsefeden çıkaracağı dersler neler? ODTÜ'den sınıf arkadaşım, şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde profesör olan sevgili Çetin Balanu'ya bu ve benzeri soruları gülümseyerek yanıtlıyor. Çocuklar için felsefe, philosophy for children, bu çağın en anlamlı çabalarından biri. Çocuklarla birlikte düşünmek, yetişkinlerin de çoktan yitirdiği bütünselliği yeniden kazanmak anlamına geliyor. Kendisi de bir okulda çocuklarla felsefe etkinliği tasarlayan Çetin Hoca, son zamanlarda yapılan araştırmaların felsefenin özellikle okul çağındaki çocuklar üzerinde muazzam olumlu etkisi olduğunu gösterdiğini söylüyor. Bu alanlardan en belirgin iki tanesi matematik ve dil becerileri. Çünkü felsefe adeta tüm bilgi alanları için zorunlu olan bir zihinsel hazır bulunuşu kendisine konu edinen bir alan. İşte bu yüzden dünyada felsefeyi yeniden çocukların dünyasına sokmak için yaratıcı yollar aranıyor. Çetin Hoca'ya göre bu arayışta anne babalara da iş düşüyor. Çocuklar filozoftur ve onların bu doğal yatkınlığı eğitim öğretim süreçlerinde hızla kaybolur diyor. Biz çocuklardaki doğal felsefi tavrın, merak, sorgulama, eleştiri ve cesaretin törpülenmeyeceği, tersine destekleneceği etkinlikler için bir ortam yaratmak istedik. Bu doğal felsefi tavır bilimin, teknolojinin, icat ve keşfin arasındaki itici güçtür. Daha doğrusu ancak bu felsefi tavrın olduğu yerde diğerleri olur. Eğitim sistemimizin felsefeye hiç olmadığı kadar gereksinim duyduğu bir çağda yaşıyoruz. Çocuklar için felsefe deyince insan biraz ürküyor. O nedenle Çetin Hoca anne babalardan 3 somut adım atmalarını istiyor. 1. Çocuk için en iyisi açmazlar, problemler, sahici yaşam güçlükleridir. Onu çözümlerden önce bunlarla karşılaştırın. Yani çelişkiler, yapboz ya da bulmacalar üzerinden bir meselenin birden çok boyutu olduğunu görmesini sağlayın. 2. İki çocuk arasında pastayı paylaştıran siz olmayın. Onlara önce sorundan söz edin. Bir pasta var ve bunu ikinize en adil şekilde nasıl paylaştırabilirim? Sonra da en adil yolu bulduğunuzu söyleyip birine pastayı kesme, diğerine de istediği parçayı seçme hakkı verin. Bütün bu süreçte çocukları kendi başlarına ve bağımsız bırakın. Onlar yolunu bulacaktır. 3. Çocuklarınızla sahici aile sorunlarınızı tartışın. İnsan her yaşta kendisiyle dertleşilmesini önemser. Paramız yok alamayız ifadesi, çocukla azar azar başlamış ve gelişmekte olan bir bütçe kavramından veya probleminden kopuksa yersiz bir tepkiye dönüşür. Her aile gibi sizin de sınırlı bir kaynağınız olduğunu ama yine her aile gibi sınırsız arzularınız olduğunu ona anlatın. Bu açmazla nasıl başa çıkabileceğinizi birlikte arayın. 11. ayrımın sonu. Sayfa 146.